Benzersiz Benzetmeler isimli. Evet, Benzersiz Benzetmeler isimli. Yanlış söylemedim. Bir vaaz serimiz var. Bu seride Mesih'in bize bahşetmiş olduğu benzetmeler üzerinden öğrenmeye çalışıyoruz. 2000 senedir hala kilise öğrenmeye çalışıyor. Bugün de sizlerle beraber Luka 14'ten çalışmak istiyorum. Ben çok şey öğrendim. Size öğrendiğimi anlatacağım. Gerçekten özellikle bugün üzerinde durmaya çalıştığım şey bizim inancımızın temel düzeyi nedir? Yani Mesih'in bizden beklentisi neydi? Bu benzetmeler tabii ki bize Rabbin beklentisini bize anlatmaya çalışıyor. Ve Luka 14'te 14-25-35'te Mesih İsa Kudüs'e doğru yol alıyor ve bu yolculuğu sırasında onunla beraber birçok grup insan da eşlik etmekteydi. Okuyalım. Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi: "Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz." Burada bir benzetme giriyor daha sonra. "Aranızdan biri kule yapmak isterse bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü temel atıp da işi bitiremezse durumu gören herkes 'Bu adam inşaata başladı ama bitiremedi' diyerek onunla eğlenmeye başlar. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz. Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Ne toprağa ne de gübreye yarar. Onu çöpe atarlar. Bu nedenle işitecek kulağı olan işitsin." Çok sert ayetler. Ben okuduğumda "Allah'ım nasıl vaaz verebilirim ben bunu?" dedim. Çünkü çok sertler. Keskin ayetler ve açık ve net bir şekilde aslında bize ayetin ifadesini, temasını anlatmakta. Ama biz biraz daha üzerine duralım, düşünelim istedim. Çünkü ben Rabbim bana olan gerçekten amacı ne? Bu ayetlerde neyden bahsetmek istiyor diye çok üzerine düşünmeye çalıştım. Ve bugün de beraber bunu yapmaya çalışacağız. Mesih'i takip etmenin bedeli. Aslında format olarak ben bunu düşündüm. Mesih'i takip etmek kolay bir süreç değil. Yani onu gönenmek, onun üzerine kıyafet olarak kendi üzerimize Mesih'i giyinmek gerçekten kolay bir süreç değil. Bu ayetlerde de Mesih bize bir kararlılıktan, bir sorumluluk sürecinden bahsediyor. Devam edelim. Tabii ki şunu hatırlatmakta fayda var. Birçoğumuz bazen onun yoluna giriyoruz. Büyük bir hevesle, bir heyecanla. Fakat daha sonra akabinde onun getirdiği heves ve heyecan yani kararlılık ve sorumluluğun yerini değiştiriyor. Yani bir kararla, bir sorumlulukla girdiğimiz bu yolda heves ve heyecan bir fiyaskoyla sonuçlanabiliyor. Bunu hatırlatmak istiyorum özellikle. Bu yüzden heyecanıma maruz görün lütfen. Şunu söylemek istiyorum. Kısacası, değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, Mesih İsa'yı takip etmenin gerçekten bir sorumluluğu var. Bunu size hatırlatmak istiyorum. Çünkü ben bu ayetlerde buna uyandım. Mesih diyor ki, uyan. Bu sebeple ben de size diyorum ki, kardeşler, değerli canlar, Mesih İsa'yı takip etmenin bir sorumluluğu, bir kararlılığı var. Bugün gerçekten bunu öğrenelim, gayretli olalım. Ve akabinde daha bu konuya detaylı bir şekilde girmeden önce Rabbimiz bize bir benzetme sunuyor. Bir kule örneğini bahsediyor. 28. ayeti tekrar açabilir miyiz ablacığım? "Aranızdan diyor biri kule yapmak isterse bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi?" Şimdi beton bir şehirde yaşıyoruz, malumunuz İstanbul'da. Her zaman bir noktada yeni bir bina inşa ediliyor. Uzaktan da olsa en azından bir binanın inşa süresini görebiliriz. Ama daha arka plana gidecek olursak, bir bina ilk önce inşa etmeden önce ne yapılması lazım? İlk önce bir mimar projesi gerekir. En azından benim tahminim o şekilde. Bir ne bileyim tapuya gidip belge almak gerekir. Buna istinaden gerekli ödenekler yapılması gerekiyor. Yani birçok aşaması var, birçok merhalesi var. Şimdi siz bunları yapmadan bir bina dikerseniz, argo tabirle gecekondu dikersiniz veyahut daha münasip bir ifadeyle kaçak bina dikmiş olursunuz. Ve kaçak binanın elbette sonucu gerekli görevliler tarafından, devlet görevlileri tarafından yıkılması olacaktır. Böyle bir binayı dikmek sıkıntı yaratacak, elinizde bina falan kalmayacak. Ayetin devamını okumak istiyorum, 29-30. Çünkü diyor, temel atıp da işi bitiremezse, durumu gören herkes, bu adam inşaata başladı ama bitiremedi diyerek onunla eğlenmeye başlar. Bir işi yarım bırakmak, kendi içinde tabii bu farklılık gösterir ama bir işi yarım bırakmak gülünç bir vakadır. Kimse bilmese dahi, ben size tabii ki kendi hayatımdan da örnek vereceğim. Bu durum, bu tutum, kişiye olan güveni ve sadakati, o bağı, sorumluluğu, saygıyı azaltır. Bir saygı duyamaz hale gelebiliriz. İşin gerçeği, kendimden de örnek vereceğim gibi hepimiz hayatımızın belli alanlarında bunu yaptık. Yani bir işe başladık ve bitirmedik. Mesela olabildiğince uygun bir örnek vermek istiyorum. Kitap örneği. Romanlara başlarız değil mi? Yani ne bileyim Romeo ve Juliet olur, Suç ve Ceza olur. Birçok romana başladım ve hepsini ya başında ya da ortasında bıraktım. Çünkü neden? Bir hevesle başladım, bir hararetle başladım. Ben bunu yaparım, ben bunu ederim ama olmadı, yapamadım. Ve daha başındayken geri adım attım. Bu belki birçoğumuzu bir toplum içinde beni gülünç duruma getirmemiş olabilir ama benim kendime karşı özgüvenimi yitirmeme neden olmuş olabilir. Bir gülünç vakasıdır kendi kendime sadece bunu söylediğimde. Çünkü ben kitabı okumaya başladığımda benim bir istikrarım yoktu. Bir hevesim vardı. Benim sorumluluğum yoktu. Sadece hararetle kitap okumak istedim. Okumak için istedim. Gerçekten sorgulamadım. Gerçekten bu kitap benim ilgi alanıma hitap ediyor mu? Herhangi bir şekilde hoşuma gidecek tarzda mı? Vesaire vesaire birçok şeyi düşünmeden doğrudan elime kitap aldım. Gittim güzelce ne D&R'da. Reklam oluyor mu bu arada bu? D&R'a gittim. Kasasından parasını ödedim ama evde kütüphanede duruyor. Hani buna benzer hepimizin yaşam alanında tabii ki başlayıp bitirememe gibi ne yazık ki durumlarla karşılaşmış olma olasılığınız yüksek. Yani kendimden pay biçersem hepimiz insanız ve insani vasıflarımızın buna meyilli olduğunu düşünüyorum. Fakat Mesih'teki olan doğamız ise bu insani vasıflarımızdan bizi arındırma gayretinde. Yani o bize Mesih'teki doğamız, Mesih'in bize vermek istediği doğa, bir kararlılık, bir sorumluluk aynı zamanda öğretmeye çalışmakta. Mesih en azından öğrencilerine, o kalabalık topluluğa olabildiğince kibar bir ifadeyle bunu anlatmaya çalıştı. Kule örneğini verdi. Evet, yani özellikle ben şöyle düşünüyorum, kule örneğine dönecek olursam, bu benzetme en derin gizeminde. Biz de Mesih'e dönük bir yürek inşa etme eyleminin küçük bir versiyonu. Daha sonra Efendimiz diğer örnekten bahsediyor bize. 31'den başlayarak 32'ye kadar. Bir kral örneği. Şöyle söylüyor. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz. Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister. Kaybedeceğimizi bile bile kendimizi yok oluşa sürükler miyiz? Yani ben sürüklemek istemem. Bir kral olsaydım büyük ihtimalle ben de en azından hikmetli bir kral olsaydım daha doğrusu. Hevesçi, hararetli, kendi tutkuları ardından giden bir kral olsaydım büyük ihtimalle Allah Allah diye saldırırdım. Bunu yapabilirdim. Ama hikmetli ve bilge bir kral bu tutumu sergilemez. Bu bir anlamda pes etmek demek değildir. Bu bir savunma mekanizması yaratmaktır. Yani bir öngörü, bir değerlendirme ilk önce sağlamak gerekir. Ve aslında İsa'daki serüvenimiz de bu. Bizim bir düşmanımız var. Bazen 20 bin, bazen 30 binle saldırıyor. Peki biz o durum karşısında ön bir değerlendirme yaparak, yani dünyaya karşı söylüyorum, bizim düşmanımız Mesih'ten ayrı ve gayrı kalan dünyanın karanlık yüzüdür. Ve buna hitaben söylemek istiyorum. Bir hikmetli kral gibi mi davranıyorum, yoksa tamamıyla kendimi o hikmetsizce, cahilce, kendi duyguları ve tutkularıyla kendini esirtmiş kral gibi mi davranıyorum? Evet, benim kitap maceram da belki buna bir değerlendirme yaparak söyleyebilirim. Hani hem kule örneğine benziyor, hem de karşı koyamama. Yani kendi arzu ve isteklerimle başladığım için bitirememe. Evet. İsa Mesih biliyoruz ki hepimizin, yani imanlılar için bir rol modeli. Çünkü o kainatın efendisi, o hepimizin kurtarıcısı ve aynı zamanda bu dünyada insani yönüyle, ilahi yönüyle de bizim için çok ciddi bir rol modeli. Şimdi İsa Mesih'in kendi sorumluluklarını biraz hatırlatmak istiyorum. İsa Mesih bu dünyaya bir sorumluluğu uygulamak için geldi. O da çarmıhta kendi canını feda etme sorumluluğuydu. Ve Mesih İsa kendi sorumluluğundan kaçmadı. Yani eğer rol model olarak görüyorsak ki onun bu sorumluluğu taşıma gayesi gerçekten 2000 senedir hala bizim üzerimizde bir etki yaratmaya çalışıyor. Bir dalga yaratmaya çalışıyor. Ve Rabbimiz İsa tam 2000 senedir bu sorumluluğa bizi davet ediyor. Gel, gel, gel diye. Ve 2000 senedir bu kendi suretine, yani halkına, kilisesine ve tüm dünyadaki insanlara, yani kendi suretinde yarattığı tüm zerreye bunu söylerken şu ayetle bize seslendiğini söylemek istiyorum. 14-17'deki çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Bu bir davet, bu bir istek ve talep. Şimdi çarmıhı yüklenmek öz manasıyla nedir? Daha doğrusu çarmıh nedir? Birçoğumuz tabii ki İsa Mesih'e inanan Hristiyanlar çarmıhın ne demek olduğunu biliyor. Ama İsa Mesih'e inanmayanlar veyahut tamamıyla İncil ile ilgili bilgisi olmayan kişiler için söyleyecek olursam, bunu birazcık tarihçesini size paylaşmak istiyorum. İsa Mesih döneminde çarmıha gerilmek hoş bir infaz yöntemi değildi. Yani bu çarmıha germe yöntemini Romalılar o dönemde gerçekleştiriyorlardı ve genelde gerçekten çok ağır suçlular için yapılan bir infaz yöntemiydi. Kişi tamamen çırılçıplak hale getirilir, bir tahta parçasının üzerine asılır, bir sağ taraftan sol taraftan kolları açılarak, ki biz biliyoruz ama yine de bunu paylaşmakta fayda var, ve günlerce aç ve susuz bir şekilde bir ağacın üstünde infaz, yani ölümü bekleniliyordu. Ve o dönemki Yahudiler, İsa dönemindeki Yahudiler, bu infaz yöntemi için lanetli insanların yaşayabileceği bir ölüm modeli olduğunu iddia ederlerdi. Ve o nedenle de çok ağır cinsel sapıklar ya da işte din düşmanı ya da vatan haini gibi o dönemin gerçekten toplumda istenmeyen kişileri bu idama mahkum edilirdi. Şimdi günümüzde böyle bir idam yöntemi yok. 2000 sene önce Orta Doğu bölgesinde Romalılar tarafından yapılan bir infazdı. Günümüzde böyle bir infaz yöntemi yok. Peki Mesih'in bizi davet ettiği bu çarmıhı yüklenme mevzusu tam manasıyla ne? Çünkü Efendimiz diyor ki çarmıhını yüklenip ardından gelmeyen. Bu çarmıhı yüklenmek bir bağlamda bizi çarmıhın üstüne gerilmeye de davettir. Peki nedir? Yani tövbe haşa, kendimizi çırılçıplak soyup bir ağacın üstüne gerdirmemiz mi gerekiyor Efendimiz gibi? Peki Paulus ne dedi, elçi Paulus? Galatyalılar 2:20'de elçi Paulus şöyle sesleniyor. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. O zaman Paulus çarmıhın öz değerini, öz manasını ifade etti. Mesih'in bende yaşaması için benim nefsimi inkar etmem gerekecek. Yani bu bir bağlamda gerçeği sırtlanmak demek. benliğimizi Mesih'le beraber çağrımı üstüne gerdirmek demek. Elçi Pavlus da bu imanla, kendini inkar ile Mesih'le çağrımaha gerildiğini Galatyalılar 2:20'de beyan ediyor. İsa'yı gerçekten takip eden ve onun öğrencisi olarak kendini sayan biri, yani bizler, çağrımaha yüklenmeyi severek, kararlılıkla ve bir sorumlulukla bunu taşınmaktan gocunmamalıyız. Söylemesi kolay. Elbette kolay. Kolay bir şey değil. Benliğimizin arkamıza Noel Baba gibi değil, İsa Mesih gibi sırtlanarak yürümek. Ve Mesih şöyle devam ediyordu Luka'da 33'te. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Ben bu ayeti okuduğumda hoşnut değildim açıkçası. Çünkü varımı yoğumu bırakacağım. Bütün istek varcularımı köşeye bırakacağım. Ben olmayacağım o zaman. Ben olmayacağım. Rabbim bende yaşaması için bu bedeli ödemem mi gerekiyor? Evet. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Çok net bir şekilde. Bu bir istek değil. Yani varını yoğunu bırakır mısın? Çarmıhını yüklenir misin? Yok kardeşim. Yok. Hayır. Yüklen. Öğrencim olamazsın. Bu kadar. Çünkü Rab bizi kurtardı. Ama ve lakin bizim de ona karşı bir duruşumuz olmalı. Çarmıha karşı bir duruşumuz olmalı. İlahilerde bazen söylüyoruz, sana teslimim, sana fedayım, can feda ya Rabbi İsa. Feda mı? Yapıyor muyum? Ben kendime soruyorum, size sormuyorum. Yapıyor muyum ey ben? Hayır, yapmıyorum. Ama Rabbimiz bize bunu söylüyor. Öğrencim olmak istiyorsan kendini inkar edeceksin, nefsini inkar edeceksin. Bu kolay bir şey değil. Ama Rab Tanrı kolaya çevirir. Rab Tanrı acıyı bal eder. O yüzden bunu ifade ederken sizleri ve kendimi de korkutmak istemiyorum. Çünkü Rabbin yolu dar bir yol ama sonsuz hayata kapı açan bir yol. Mesih'e iman demek, değerli kardeşlerim, önceliğimizi, hayattaki bütün o öncelikleri Rab olarak değiştirmek demek. Bütün hayattaki heveslerimizi, gayelerimizi, amaçlarımızı kendimizden arındırıp Mesih'i giyinmek demek. Mesih tabii ki bunu ödülsüz bırakmıyor. Yani bunu yapsan sonra bakarız. Bir patron gibi değil. Tam bir kral gibi, tam bir sultan gibi, tam bir baba gibi, anne gibi. Yani bize bir davette bulunuyor. Gel ve sonsuz yaşamda tacı al. Hiçbirimizi taçsız bırakmayacak. Hepimiz mirasçıyız. Rabbi takip edenler olarak. Evet. Galatyalılar 5:24'e bir bakalım. Biraz daha bu olayı pekiştirmiş olacağız. Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği tutku ve arzularıyla birlikte çağırmaya gelmişlerdir. Evet, Mesih'in dediğim gibi açık bir buyruğudur bu. Benliğimizi, tutkumuzu ve arzularımızı bugün çağırmaya gerdirmeye sizi davet etmek istiyorum. Kolay bir eylem değil, kolay bir kabulleniş değil. Evet, Rabbimiz sevgidir. Rabbimiz merhamettir. Rabbimiz adildir. Rabbimiz değiştirmek, dönüştürmek istiyor. Bu yüzden aramızda hala kutsal ruhunu yüreklerimize işlemeye çalışıyor. Çünkü İsrail halkı gibi, hani Musa döneminde Mısır'dan çıkan İsrail halkı nasıldı? Heyecanla çıktılar, hey, o gidiyorlardı. Sonra ne oldu? Bir anda geçmişe özlem. Ket vurdular. Keşke bizi Mısır'da bıraksaydın Musa. Biz burada öleceğiz. Çölde öleceğiz. Nankörlük etmeye başladılar. Gökten Rab onlara man yağdırdı. Kızıl denizi geçirdi ama yok. Ama yok. Ne oldu? Geçmişe ket vurdular. Geçmişi istiyoruz. Mısır'da iyiydik. Yerimiz iyiydi. Böyle mi olacağız? Hayır. Bugün Mesih'in 2000 senedir davetini tekrar Rabbin adıyla ilan etmek istiyorum. O bizi Mısır'dan geçiren Tanrı'dır. Ve bugün bize geçmişteki yaşamlarımızdan arınmaya davet ediyor. Şifa vereceğinin vaadini veriyor. Ne ile karşı karşıya kaldığımızı gerçekten ince eleyip sık dokuyarak elimize alalım. Rabbin sözünü elimize alalım. Galatyalılar 6:7'de şöyle bir ifade var. Diyor ki, aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Dünyayı ekersem dünyayı biçerim. Kendi benliğine eken Benlikten ölüm biçecektir. Simon'u ekersem elimde Simon kalacak, Rab kalmayacak. Ruhu eken, ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Net bir şekilde ortada. Ve Mesih'i yine hatırlatmak istiyorum. Luka'da bahsettiği sözü. Aynı şekilde sizden kim varını yoğunu gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Öğrencim olamaz. Evet, elimde iki tane alternatif var. Çok basit bir ifadeyle. Dolaylandırmanın bile bir manası yok. Benim Rab'bin kelamından öğrendiğim buydu. Kendimi inkar etmeye isteğim değil, kendimi inkar etmem gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Çünkü İsa Luka'da tuz örneğinden bahsediyordu. 34-35'te. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir? Şimdi günümüzde sofralarda kullandığımız, ki ablalarım bilir, tuz saf tuzdur. Yani kolay bir şekilde artık sofralarımıza hop diye geliyor. Kullanımı da artık çok rahat olduğu için, ama eskiden öyle değildi. Eskiden özellikle Mesih'in döneminde, yani çok eski çağlarda, kutsal kitap yazıldığı dönemlerde tuzlar saf değildi. Belli maddelerle karıştırılması gerekiyordu. Ve yani yapımı kolay değildi. O yüzden çok değerliydi, ki hala değerli. Tadı tuzu olmayan bir yemek ben yemem, örnek veriyorum. O yüzden soframda muhakkak bir tuz vardır. Yani bu nedenden dolayı yapımı kolay olmadığı için, ama bozulması da eğer uygun maddeleri karıştırırsak soframızda saf tuz haline getirebiliriz, ama eğer ki uygulamasını, maddelerle karışımını yanlış yaparsak tuzun bir değeri olmayacak. Yani küpün içinde bozulmuş bir tuz olacak, atacaklar sokağa. Bu bağlamda Mesih'teki bu tuz örneği yine bizi simgeliyor. Yani bizler tuz olarak, ışık olarak Rab tarafından tanımlanmış kişileriz. O yüzden tuz tadını yitirirse, yani öğrenci, yani talebe, yani bizler, Mesih'e inananlar, tadımızı, yani Mesih'teki o varlığımızı, bağlılığımızı kaybedersek, gerçekten ayak altında ezilmeye layık hale geleceğiz. Bir değerimiz, manamız kalmayacak. Bizi değerlendiren şey bizim bilgilerimiz mi, statülerimiz mi, prestijlerimiz mi, yaptığımız iş mi, becerilerimiz mi? Hangisi? Evet, bu dünyada hepsi bir anlamı var. Mesleğiniz de doktor, mesleğiniz de çöpçü. Hangisine yer veriyoruz? Ben kendim söyleyeyim, çöpçüye yer vermiyorum. Niye? Çünkü benim bir doktor var ya karşımda, adam 6 yıl okumuş, çöpçü yani. Yani bu dünyanın statüleri cezbedici hale gelebilir. İşte alın kardeşler, çarmıha germem gereken bir konu daha var. Hangi alanda çarmıha gerilmedim acaba? Daha zorlasam çıkacak belki de. Yani bu nedenden dolayı tuzumuzu yitirmeyelim. Mesih'teki olan bağlılığımızı yitirmeyelim. Gerçekten Rabbimiz bize hala 2000 senedir kilisesine, halkına davet ediyor. Gel çocuğum, gel. Dönüşmeye gel. Gel çocuğum, davete gel. Çarmıha gel, gel. Değişeceksin, eskisi gibi olmayacaksın. Yeni bir yaratık olacaksın. Bu nedenle ben bu davete giderken sizler de hep birlikte gidelim istiyorum. Kolay değil, ama Rabbimiz o kadar lütufkar ki bize yükünün ağır olmadığını, hafif olduğunu söylüyor. Çünkü onun ruhu çalışıyor. Bu sadece bizim eylemimiz olmayacak. Rab bizim içimizde işleyecek. O değiştirecek, o dönüştürecek. O bizi temizleyecek. Biz kendimiz nafile nereye kadar gidebiliriz ki? Ben yoksa kendime bırakırsam, çarmıha gittim, geldim, hop ne oldu? Değişme olmadı, çünkü tabi olmadım. Hala ben insanların statülerine göre yargılamaya devam edeceğim. Ona göre adama muamele edeceğim. Ona göre yer vereceğim. Buyur gel, iç, ye. Çünkü sen kıymetli bir adamsın, harika bir insansın. Bugün Mesih İsa, çok acı bir şekilde söylemek istiyorum. Mesih İsa bugün aramızda olsa bu kapıdan içeri sokar mıyız? Adam çuvalla geziyordu. Sokar mıydık? Yani örnek verecek olurum. Bu eleştiri bütün kiliseler için, bütün cemaat halkı için, bütün İsa'ya inananlar için. Gerçekten İsa Mesih profilinde bir adam, saçı kafası karışmış, sakalı karışmış. Yani bir adam şu an içeri girse, yani derim ki tehlikeli bir adam, belki cebinde bir çakı vardır. Onun yani, çünkü kutsal kitap bize diyor ki güzellikten yoksundu, bir albenisi yoktu, bir cezbediciliği yoktu Mesih'in. Bu nedenle böyle düşünecek olursam, bizler, Mesih inananları, bütün o maddesel, görsel şeylerimizi de çarmıha germemiz gerektiğinin Gerçekten açık bir ifadesini İsa bize söylüyor. En baş köşeye en küçük otursun. En alçak köşeye en büyük otursun. Dünyanın terazisi böyle değil ama Rabbin terazisi böyle. Bu nedenle Rabbimiz bile bütün bunları bize çağırırken, ifade ederken kendisi zaten eyleme soktu. Yani havadan söylemiyor. Yapacaksın, edeceksin. Ben yaptım. Ben yaptım, ben dünyayı yendim diyor Rab İsa. O zaman bu davetin altı da boş değil. Hiçbir şekilde boş bırakılmadı. Aralık yok. Çünkü Rabbin kendisi eyleme geçti. Hani deriz ya, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Çünkü herkese bir şeyleri söylemek rahattır. Yap, et, zıpla, kalk, otur. Çünkü emir, hitabet, yaparım. Çok basit. Ama ben o eylemi gerçekleştiriyor muyum? Rabbimiz de bu ifadeyle söylemiyor. Yaptım, ben dünyayı yendim. Benden çok daha büyük işler gerçekleştireceksiniz diyor. O ölüleri diriltti, yetki verdi. Diriltebilirsin, yeter ki imanın olsun. O hastaları iyileştirdi. O körlerin gözlerini açtı. Fakirlerin yanındaydı. Acılar adamıydı, yakından tanıdı. Bu sebeple bizler neredeyiz? Ben neredeyim? Sen neredesin? Bunu sık sık düşünmemiz gerekiyor. İsa'nın ardından gidiyorsak, gerçekten tadımızın, tuzumuzun ne olduğunu, akabinde gerçekten çarmıhı sırtımın üzerinde taşıdığım, taşımadığım, boynumun üzerinde de taşırım ama sırtımda. Onun hissiyatını en derin şekilde, o çukurluğunu en derin şekilde ben hissedebilirim çünkü. Bana vah diyene ben vay dersem eyvahlar olsun bana. Gerçekten İsa'nın öğrencisi miyim, oturup düşünmem gerekir. Elbette insanız, hata yaparız, yanlış yönlerde yanlış yorumlar da gerçekleştirebiliriz. Ama değerli kardeşim, hataya mahsus, yani Rab bizim hatalarımızı elbette tolere edecek. Fakat onun öğrencisi olduğumuzu ifade ettiğimizde artık tolere yok. Tolerans yok. Çünkü bir krallığın temsilcisisiniz. Bir krallığın temsilcisiyim. Temsilcisisin. Yani şöyle ifade edelim. Şöyle bir kıyas yapalım. Biliyorsunuz ki dünyada hala kraliyet aileleri var. Yani belki ülkemizde şu anda mevcut değil. Eskiden Osmanlı Hanedanlığı vardı. Ve Osmanlı Hanedanlığı'nın eğer bir şehzadesiysen ya da işte prenses demiyorlar ama hani kadın üyesiysen ne olursa olsun bir Osmanlı Hanedanlığı'nla bağlantın varsa bir duruşun olmalı. Yani günümüzde de hala var krallıklar. Örnek veriyorum, İngiltere kraliyet ailesi var. O ailenin bir üyesi herhangi bir şekilde bir fiyasko yarattığında sizce işte kral bilmem ne mi, yani kraliçeye mi itham gidiyor, krallığa mı itham gidiyor, yoksa o hata yapan prense mi, prensese mi? Açıkçası Prens Harry bir hata yaptığında bu konu bütün kraliyet ailesini etkiliyor. Çünkü neden? Onun temsilcisisi. Temsilci olduğu için onun yapacağı bütün iyi veya kötü eylem de kendi kraliyet ailesi ve onun mensupları olan herkesi etkiliyor. Bu nedenle bizim de Mesih inanları olarak büyük bir sultanlığın, büyük bir krallığın temsilcisi olduğumuz için bu tutuma, bu davranışlara, ektiğimize, biçtiğimize dikkat etmemiz lazım. O yüzden gerçekten Rabbimiz bu hassasiyetle bizi huzuruna bekliyor. Çarmıha gerdirmeye kendimizi, feda etmeye kendimizi. Bu nedenle ey yaşam kilisesi, ey Rabbin halkı, ey onun suretinde yaratılmış olanlar, o kadar değerlisiniz ki siz tuzsunuz. Sizsiz yemek olmaz. Rabbin sofrasında sizin yeriniz çok değerli. Bu nedenle tadımızı yitirmeyelim. Tuzumuzu, ışığımızı kaybetmeyelim. Rabbin çağrısını işitmek için gayretli olalım. Çünkü o bizi işitecek olan, işitecek kulağı olan işitsini de davet ediyor. Kulaklarımız açıldı, artık sağır değiliz. İlan ediyoruz, biz artık sağır değiliz. Biz seçildik, biçildik, ekildik, büyüdük. O zaman gayretli olalım, o zaman korkmayalım. O zaman kendimizi teslim etmekten de gocunmayalım. Bu nedenle Mesih'i giyinmek bir yük değil, bir sevgi ve sevinç delaleti olsun bizlerde. Bizim sevincimizi görenler kaotik anda bile, kolay değil ama kaotik anda bu mümkün, mümkün. Yani Rabbimiz mucizeler Tanrısı ve bizim yaslı olduğumuz dönemde bizi sevinçli görenler göklerdeki babamızı yüceltecekler. Toplum içinde en düşük olanın yanına gittiğimizde, ona sahip çıkabilme güdüsüyle yaklaştığımızda bizi görenler, bizi eğer zaten yüceltiyorlarsa bir sıkıntı var. Bugün ben burada bu vaazı veriyorum. Örnek veriyorum. Ben yüceliyorsam eyvahlar olsun bana. Hayır, hayır efendim. Rabbim yücelsin. Onun ismi yücelsin. O buyruğu ben vermiyorum. Bu buyruğu bize Rabbimiz İsa 2000 sene önce verdi. Ben sadece sizi hatırlatmak için buradayım. Sadece benim vazifem bu. Başka hiçbir vazifem yok. Bu nedenle değerli kardeşlerim, sizi de bu vazifeye davet etmek istiyorum. Gidelim, Rabbe gidelim. Onu giyinmekten kaçınmayalım, giyinelim. Çünkü onun işleri müthiş ve harikadır. Şimdi kule örneğinden bahsetmiştim. İstanbullular olarak inşaata yakınız. Kutsal kitapta bir de Babil Kulesi örneği var Eski Ahit'te. Babil Kulesi'ni inşa edenler neden inşa ettiler? Rabbi inkar için, ona aykırı davranmak için. Ve Mesih de bize bir kuleden bahsediyor aynı paralellikte. Bugün Mesih'e iman ederek bizler de bir kule inşa ediyoruz aslında. Ama şöyle bir yetkinlikle. Bizim mimarımız Mesih İsa. Tapumuz cennet. Efendime söyleyeyim. Ödeneklerimiz verildi. Çarmıh üzerinde bütün bedel ödendi. O yüzden tapu kadastroya gitmeye gerek yok. Kaçak bina da inşa etmiyoruz. Yaşam binası. Mesih ile beraber. Onun işçisi olarak. Eğer kraldan çok kralcılık oynarsa kule yıkılacak. Hakeza Babil Kulesi gibi veyahut bir gecekondu örneğindeki gibi yıkılır. Yetkililer gelir, yani kötü olan gelir, elimizden alır ve elimizde kule kalır ve başka bir şey. Bunun için bugün siz değerli Mesih'teki kardeşlerimi kuleyi sağlamlaştırmaya ama Mesih'i daha tanımamış, tanımaya gayretli olanları da kuleyi inşa etmek üzere Mesih İsa'ya davet etmek istiyorum. Buyurun gelin. Çünkü o zorba bir patron değil, zorba bir önder de değil. O tamamen elinde sevgi olan, elinde sana bana verdiği bedel olan kanı ve ekmeği tutarak bize bu çağrıyı yapan bir Rab'dir, bir önderdir. Bir babadır, kardeştir, yoldaştır. Bu nedenle değerli kardeşlerim, benim bugünkü vaazım kendimizi inkar etmeye yönelikti. Kolay bir şeyden bahsetmedim. Ben bile bunu okurken, Ya Rab dedim, nasıl yapacağız? Hayır, yaparız. Çünkü Rab yaptı. Biz onun ruhunu taşıyoruz. İçimizde onun ruhu var. Korkmayalım. Korkma. Yürekli ol, diyor kelam. O zaman yürekli olmaya, istekli olmaya, gayretli olmaya çalışalım. Gerçekten bana kulak açtığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere. Diliyorum ki bugün elimizdeki o dünyanın getirdiklerini bırakarak birlikte çarmıha gideriz. Sizi buna davet etmek istiyorum zaten. Çarmıha beraber gitmeye, onu sırtlanmaya. Çünkü Mesih'in bir bedeniyiz. Bu nedenle bu Mesih'in üstünü kendi üstümüze giyinerek ilerlemeye sizi ayrıca defalarca davetten bahsettiğimi biliyorum ama davet etmek istiyorum. Çünkü Mesih'in yolu zorbalık yolu değil. Davet, istek karşılığında gelen bir yol. Ve akabinde bunun için dua da almak isteyebilirsiniz. Lütfen vaazdan sonra buyurun gelin, dua edelim, Rabbi övelim ve inşaata başlayalım. Kendimizi inşa etmeye başlayalım Rab İsa'da. Kendimizi yontmaya başlayalım. Soframızdaki bulunan ekmeğe, aşa, çorbaya, suya tuz olalım. Yani bu dünyanın getirdiklerini elimizin tersine itmeye istekli olalım. Çünkü çok şey gelebilir, çok kaotik şeyler gelebilir. Hayır diyebilmeliyiz. Çünkü Mesih'in evet'i evet, hayırı hayırdı. Benim bugün evetim evet, hayırım hayır mı? Bana gelecek olan bir talebe, dünyanın vereceği bir talebe karşılık hayır diyebiliyorsam hamdolsun. Ama dünyanın getirdiğine evet, sen de, sen de, sen de, hepiniz dersem oturup bir düşünmem lazım. Benim kitaptaki hikayeme mi benzeyecek? Bunu da okurum, bunu da alayım. Sonra bakıyorum cepte para yok, Diyanar'ın kapısındayım, elimde bir sürü kitap okumayacağım da attım çöpe gitti. O yüzden gerçekten elimizde terazi varmışçasına tartalım, düşünelim. Rabbin yolu nasıl bir yol? Bunu kaldırabilir miyim? Rabbi İsa'nın yoluna eşlik edebilir miyim? Sadece ona eşlik etmek için mi yolculuktayım? Yoksa onun gibi olmak için mi yolculuktayım? Ben bugün gidiyorum. Rabbin huzuruna gidiyorum. Şimdi gideceğim. Gelin hep birlikte gidelim. Gelin çarmıha gidelim. Sırtımızı alalım. Yüklenelim. Çünkü onun boyunduruğu hafif, çok hafif. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kulaklarınızı açtınız, kulağınız işitiyor, hamdolsun. Ve bugün Rabbin sözünden Bunu öğrendiğinizi umut ederek vaazımı şimdi biraz sonlandırmak istiyorum ama kısa bir dua edelim. Teslimiyet duası edelim. Rabbim, Yüce Tanrım, sana şükürler olsun, sana hamdlar olsun. Çünkü senin yolun, Ya Rab, yaşam yoludur. Senin yolun ebedi kurtuluşa erişen yoldur. Bugün Rab İsa, sana şükrederek huzuruna varmak istiyoruz. Ellerimizi açtık Ya Rab İsa. Huzuruna gelmek istiyoruz. Kapıları bize açtın efendim. Kapıları bize ardına kadar açtın. Ve bu dünyaya inkar etmek istiyoruz Ya Rab İsa. Bu dünyayı ardımızda bırakmak istiyoruz Ya Rab İsa. Bu nedenle bize yardım et efendim. Gücümüz ol, dayanağımız ol diye sana yakarıyorum. Teslim olmaya geldik Ya Rab İsa. Çarmıhımız bize bir boyunduruk değil, bir lütuf, bir ayrıcalıktır Ya Rab İsa. İlan etmek istiyoruz hem kendi benliğimize hem dünyaya. Mesih'in boyunduruğu bana ağır değil. Çünkü Rabbim o boyunduruğu benden evvel taşıdı. Benim utancımı, benim suçluluğumu, benim kinimi, öfkemi hepsini çarmıhta bedel olarak kendisi sunmayı göze aldı. Canı olan bizleri kurtarmayı, kendi canını hiçe sayarak, canlarım diye sayarak bize feda etti. Bu nedenle Rabbe övgüler olsun, bu nedenle Rabbe yücelikler olsun. Teslim oluyoruz Rabbim, teslim olmaya geldik. Davetine geldik, davetini onaylamaya geldik. Sana şükürler olsun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla dua ediyorum. Amin.